Ayrım 19, Yaşam ve Yazgı, 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 206. Karısıyla yan yana oturuyor, konuşuyor, karısından gizli düşünceler aklından geçiyordu. Telefon çalmaya başladı. Artık telefon sesi onlarda felaket habercisi olan gece telgraflarının uyandırdığı şaşkınlığı uyandırıyordu. ''Ah biliyorum, kooperatifteki iş için arayacaklarına söz vermişlerdi.'' dedi Lyudmila Nikolayevna. Almacı kaldırdı, kaşları yukarı kalktı ve ''Hemen geliyor.'' dedi. ''Seni istiyorlar.'' dedi kocasına. Strum bakışlarıyla ''Kim?'' diye sordu. Lyudmila Nikolayevna eliyle almacı mikrofonunu kapadı, ''Tanımadığım bir ses.'' dedi. Strum almacı aldı. ''Rica ederim, bekliyorum.'' dedi. Ve Lyudmila'nın soru soran gözlerine bakarak sehpanın üzerinde kalem arayıp buldu. Bir kağıt parçasına birkaç eğri harf yazdı. Lyudmila Nikolayevna ne yaptığının farkında olmaksızın ağır ağır haç çıkardı. Sonra Viktor Pavlovich'i de haç işaretiyle kutsadı. Susuyorlardı. Sovyetler Birliği radyo istasyonları bildiriyor. Ve işte 3 Temmuz 1941'de halka, orduya, tüm dünyaya, yoldaşlarım, kardeşlerim, dostlarım diye seslenen o sese inanılmaz derecede benzeyen bir ses, telefon almacını elinde tutan bir tek kişiye "İyi günler Strum yoldaş" diyordu. Bu saniyelerde düşüncelerin, düşünce kırıntılarının, duygu kırıntılarının karmaşası içinde zafer, zayıflık, küstah bir aldatmaca karşısında duyulan korku, sayfalar dolusu el yazısı, anket formu, Lubyanka meydanındaki bina tek parça halinde birleşmişti. Çok açık bir şekilde yazgısının belli olduğu duygusu uyandı ve sevimli, dokunaklı, güzel bir şeyi yitirme üzüntüsü bu duyguyla birbirine karıştı. ''İyi günler Yosif Vissarionovich'' dedi Strum ve telefonda bu inanılmaz sözleri söyleyenin kendisi olduğuna şaşıp kaldı. ''İyi günler Yosif Vissarionovich.'' Konuşma 2 ya da 3 dakika sürdü. ''Bana öyle geliyor ki ilginç bir alanda çalışıyorsunuz.'' dedi Stalin. Bu gırtlaktan gelen daha çok sesli harfleri vurgulayan yavaş ses Strum'un radyoda dinlediği sese benzeyecek şekilde çıkarılıyormuş gibiydi. Strum arada bir evinde alayı alarak bu sesi işte böyle taklit ederdi. Stalin'i kongrelerde dinleyen ya da Stalin'in yanına çağrılan kişiler onu bu şekilde anlatırlardı. Yoksa biri dalga mı geçiyordu? ''Yaptığım çalışmaya güveniyorum.'' dedi Strum. Stalin bir an sustu, galiba Strum'un sözlerini düşünüyordu. ''Savaş nedeniyle yabancı yayın eksikliği hissediyor musunuz? İstediğiniz cihazı bulabiliyor musunuz?'' diye sordu Stalin. Strum kendisini de şaşırtan bir içtenlikle ''Çok teşekkür ederim Yosif Vissarionovich, çalışma koşulları son derece normal ve güzel.'' dedi. Lyudmila Nikolayevna sanki Stalin onu görüyormuş gibi konuşmayı ayakta dinliyordu. Strum ona eliyle ''Otursana'' diye işaret etti. Stalin ise Strum'un sözlerini düşünerek yine susmuştu. Sonra ''Hoşça kalın Strum yoldaş, çalışmalarınızda başarılar dilerim.'' dedi. ''Hoşça kalın Stalin yoldaş.'' Strum almacı yerine koydu. Aynen birkaç dakika önce Lyudmila Nikolayevna'nın Tişinski pazarında sattığı masa örtülerinden söz ettikleri sırada olduğu gibi karşı karşıya oturuyorlardı. ''Çalışmalarınıza başarılar dilerim.'' dedi Strum birden güçlü bir Gürcü aksanıyla. Büfenin, piyanonun, sandalyelerin bu sabitliği içinde masanın üzerinde 2 kirli tabağın durmasında, aynı apartman yöneticisi hakkında konuştukları sıradaki gibi insanın aklını başından alan inanılmaz bir şey vardı. Aslında her şey değişmiş, alt üst olmuştu. Önlerinde bambaşka bir gelecek duruyordu. ''Ne dedi sana?'' ''Özel bir şey demedi. Yabancı yayınların eksikliği çalışmama engel oluyor mu?'' diye sordu dedi Strum, sakin ve umursamaz görünmeye çalışarak. İçini kaplayan mutluluk duygusu yüzünden bir an utandı. ''Lyuda, Lyuda'' dedi. ''Düşünsene, itiraf etmedim. Kimsenin önünde eğilmedim. Ona mektup yazmadım. O kendisi aradı.'' İnanılmaz bir şey olmuştu. Olanlar çok önemliydi. Çırpınıp duran, geceleri uyku tutmayan, anket doldururken eli ayağı kesilen, bilim kurulunda kendi hakkında konuşulduğunu düşünürken başını ellerinin arasına alan, işlediği günahları anımsayan, içinden itirafta bulunan ve af dileyen, tutuklanmayı bekleyen, yoksul düşeceğini düşünen, pasaport dairesi kart bürosundaki kızlarla konuşacağını düşününce eli ayağı titreyen Viktor Pavlovich değildi sanki.
Tanrım, aman tanrım dedi Lyudmila Nikolayevna. Tolya hiçbir zaman öğrenemeyecek.
Tolya'nın odasına gitti ve kapıyı açtı. Şıtrum telefon almacını kaldırdı, tekrar yerine koydu. Biri işletiyor olmasın dedi Şıtrum ve pencereye yaklaştı. Pencereden boş sokak görünüyordu. Kalın ceket giymiş bir kadın geçti. Tekrar telefonun yanına geldi, parmağını bükerek almaca vurdu.
Sesim nasıldı diye sordu.
Çok yavaş konuşuyordun. Biliyor musun neden bir anda ayağa kalktığımı ben de anlamadım.
Stalin.
Gerçekten biri işletiyor olmasın.
Ne diyorsun? Kim cesaret edebilir buna? Böyle bir şaka için sağlam 10 yıl verirler.
Topu topu bir saat önce odada dolaşıyor ve Golenişçev Kutuzov'un romansını söylüyordu. Oysa o unutulmuş, tek başına yatıyor. Stalin'in telefonları. Yılda ya da 2 yılda bir kez Stalin film yönetmeni Dovchenko'ya telefon etmiş, yazar Ehrenburg'u telefonla aramış diye bir söylenti dolaşırdı Moskova'da. Onun yani Stalin'in filanca ödülü verin, bilmem kime apartman dairesi verin, filanca adına bilim enstitüsü kurun gibi bir emir vermesine gerek yoktu. Bu konularda konuşmak için büyük biriydi. Bütün bunları yardımcıları yapıyorlardı. Onun ne istediğini gözlerinin ifadesinden, sesinin tonundan anlıyorlardı. Bir adama iyi dileklerle gülümsemesi, o adamın yazgısının değişmesi, karanlıktan meçhul olmaktan çıkıp şan şeref güç yağmuruna tutulması için yeterliydi. Onlarca güçlü insan da bu talihlinin önünde başlarını eğerlerdi. İşte Stalin aslında ona gülümsemiş, telefonda konuşurken espri yapmıştı. İnsanlar bu konuşmaların ayrıntılarını aktarırlardı. Stalin'in söylediği her bir söz onları hayrete düşürürdü. Söylenen söz ne kadar normal, sıradan bir şey olursa o kadar çok şaşkınlık yaratırdı. Stalin sanki herkesin kullandığı sözleri söyleyemezdi. Ünlü bir yontucuya telefon ettiğini ve iyi günler, yaşlı ay yaş diye takıldığını söylüyorlardı. Başka ünlü ve çok iyi bir insana tutuklu bir arkadaşını sormuştu ve bir iki şaşırıp anlaşılmaz bir yanıt verince Stalin, "Dostlarınızı iyi koruyamıyorsunuz." demişti. Onun bir gençlik gazetesinin yazı işleri bürosuna telefon ettiğini ve yazı işleri müdür yardımcısının şöyle yanıt verdiğini anlatıyorlardı.
"Buyurun, ben Bubekin." Stalin sormuş. "Kimmiş bu Bubekin?"
"Bilmeniz gerekir." diye yanıtlamış Bubekin ve telefonu şak diye kapatmış.
Stalin Bubekin'i tekrar aramış ve şöyle demiş. Yoldaş Bubekin, ben Stalin. Lütfen açıklar mısınız? Siz kimsiniz?
Bubekin'in bu olaydan sonra 2 hafta hastanede yattığını, sinir tedavisi gördüğünü anlatıyorlardı. Onun tek bir sözü binlerce, 10 binlerce insanı yok edebilirdi. Mareşal, halk komiseri, partinin merkez komitesi üyesi, bölge komitesi sekreteri, daha dün ordulara, cephelere komuta eden, bölgelere, cumhuriyetlere, çok büyük fabrikalara hükmeden insanlar, bugün Stalin'in tek bir sözü üzerine bir hiçe, kampın bir toz tanesine dönüşebilir, kamp mutfağının kapısında taslarını tıngırdatarak bekleşebilirlerdi.
Bir gece Stalin ve Beria'nın yakın zaman önce Lubyanka'dan salıverilen yaşlı bir Gürcü Bolşevik'in evine gittiklerini ve sabaha dek oturduklarını anlatıyorlardı. Daire sakinleri gece vakti tuvalete gitmeye çekinmişler, sabah da işe gitmemişler. Konuklara kapıyı dairenin en kıdemlisi olan bir ebenin açtığını, kadının kapıya sırtında gecelik ve kucağında yassı burunlu bir köpekle gece vakti yabancıların kapıyı gereğinden fazla çalmalarına çok sinirlenerek çıktığını anlatıyorlardı. Sonradan kadın şöyle anlatıyormuş.
Kapıyı açtım ve portreyi gördüm. Portre üzerime doğru gelmeye başladı.
Stalin'in koridora çıktığını, telefonun yanında asılı duran ve daire sakinlerinin kimin ne kadar para ödeyeceğini bilebilmek için konuşma sayılarını yazdıkları listeyi uzun uzun incelediğini söylüyorlardı. Bütün bu hikayeler sözcüklerin ve durumların sıradanlığı nedeniyle insanları şaşırtıyor ve güldürüyordu. Bunlar aynı zamanda inanılmaz şeylerdi. Stalin komünal bir dairenin koridorunda dolaşıyordu. Onun tek bir sözü üzerine koca koca inşaatlar yapılıyor, ağaç kesiciler kafile kafile taygaya gidiyor, yüz binlerce insan kanal açıyor, kentler kuruyor, kutup gecelerinin hüküm sürdüğü, ebedi olarak donmuş diyarlarda yol açıyorlardı.
O yüce bir devleti kendinde ifade ediyordu. Stalin anayasasının güneşi, Stalin'in partisi, Stalin'in 5 yıllık planları, Stalin yapıları, Stalin stratejisi, Stalin havacılığı. Yüce bir devlet kendini onda, onun karakterinde, onun alışkanlıklarında ifade ediyordu. Viktor Pavlovich sürekli tekrarlıyordu. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok ilginç bir alanda çalışıyorsunuz. Şimdi anlaşılmıştı. Stalin yurt dışında nükleer olaylar üzerinde çalışan fizikçilerin neyle ilgilendiklerini biliyordu. Şıtrum bu sorunların çevresinde tuhaf bir gerginliğin doğduğunu hissediyor. İngiliz ve Amerikalı fizikçilerin makalelerinde, düşüncenin mantıklı gelişmesini bozan üstü kapalı sözlerde bu gerginliği fark ediyordu. Çalışmalarını sık sık yayımlatan araştırmacıların adlarının fizik dergilerinin sayfalarından çıktığını, ağır çekirdeğin parçalanması üzerinde çalışan insanların sanki eriyip yok olduklarını, hiç kimsenin onların çalışmalarına atıfta bulunmadığını görüyordu. Konu uranyum çekirdeğinin parçalanması sorununa yaklaşır yaklaşmaz gerginliğin, suskunluğun arttığını hissediyordu. Çepıjin, Sokolov, Markov bu konu üzerine kaç kez konuşmuşlardı. Daha geçenlerde Çepıjin nötronların ağır çekirdek üzerindeki etkisiyle ilgili uygulama perspektiflerini görmeyen yakın görüşlü insanlardan söz ediyordu. Çepıjin kendisi de bu alanda çalışmak istemiyordu. Asker çizmelerinin sesleriyle, savaş ateşiyle, dumanıyla, tank paletlerinin gıcırtısıyla dolu havada sessiz yeni bir gerilim ortaya çıkmıştı. Ve bu dünyadaki en güçlü el telefon almacını kaldırmış, bir teorik fizikçi onun size çalışmalarınızda başarılar dilerim diyen yavaş sesini duymuştu. Savaşla yanmış toprağa, ak saçlı kafalara ve çocuk kafalarına yeni, belli belirsiz, sessiz, hafif bir gölge düşüyordu. İnsanlar bu gölgeyi hissetmiyorlar, bilmiyorlardı. Gelmesi kesin olan bir gücün doğduğunu fark etmiyorlardı. 20-30 fizikçinin çalışma masalarından beta, alfa, eksi, gamma, sigma harfleriyle dolu kağıtlardan, kitap dolaplarından ve laboratuvar odalarından şeytani bir kozmik güce, yani devlet gücünün gelecekte elinde tutacağı hükümdarlık asasına kadar uzun bir yol uzanıyordu. Yol açılmıştı ve sağır dilsiz gölge gitgide koyulaşarak Moskova ve New York'u kaplamaya hazır bir karanlığa dönüşüyordu. Şıtrum sonsuza dek evdeki masasının çekmecesine tıkılmış gibi görünen araştırmasının zaferine sevinemiyordu o gün. Araştırması hapishaneden çıkıp laboratuvara gidecek, profesörlerin derslerine ve raporlarına girecekti. Bilimsel gerçeğin mutlu bir zafer kazandığını, kendi zaferini düşünmüyordu. Artık bilimi tekrar harekete geçirebilecek, öğrencileri olabilecek, dergilerin ve ders kitaplarının sayfalarında yer alabilecek, kafasındaki düşüncenin, hesap makinesinin ve foto emülsiyonun ortaya koyacağı gerçekle buluşup buluşmayacağı konusunda heyecana kapılabilecekti. Bambaşka bir heyecana daha kapılmıştı. Kendisini taciz eden, üzen insanlara karşı bir zafer kazanmış olması. Aslında geçenlerde onlara karşı içinde bir hınç olmadığını düşünmüştü. Bugün de onlardan öç almak, kötülük etmek istemiyordu. Ama bu insanların yaptıkları bütün kötü, ahlaksızca, acımasız, korkakça şeyleri anımsadığı zaman hem ruhen hem zihnen mutlu oluyordu. Onlar kendisine karşı ne kadar kaba, ne kadar alçakça davrandılarsa, şimdi bunları anımsamak o kadar zevkli oluyordu. Nadia okuldan dönmüştü. Lyudmila Nikolayevna, "Nadia, Stalin babana telefon etti," diye seslendi. Paltosunu sırtından yarı yarıya çıkarmış, atkısını yerde sürür bir halde odaya koşan kızının heyecanını gören Şıtrım, bugün ve yarın bu olayı öğrendiklerinde pek çok insanı saracak şaşkınlığı daha da açık bir şekilde hissetti. Sofraya oturdular, Şıtrım birden kaşığı bıraktı. "Canım hiç yemek yemek istemiyor," dedi. "Senden nefret edenler ve seni üzenler için tam bir yüz karası durum," dedi Lyudmila Nikolayevna. "Enstitüde de, akademide de şimdi neler olacağını gözümde canlandırabiliyorum."
"Evet, evet, evet," dedi Şıtrum.
"Özel mağazadaki hanımefendiler de sana tekrar selam vermeye ve gülümsemeye başlayacaklar anneciğim," dedi Nadia. "Evet, evet," dedi Lyudmila Nikolayevna ve gülümsedi. Şıtrum dalkavuklardan her zaman nefret ederdi. Ama şimdi Alexey Alekseyevich Şişakov'un yılışık gülümsemesini düşünmek onu sevindiriyordu. Ne kadar garip ve anlaşılmaz. Hissettiği sevinç ve zafer duygusuna sürekli olarak yerin derinlerinden gelen bir keder, şu saatlerde kendisinden uzaklaşmış gibi gelen değerli ve kutsal bir şey için acıma duygusu karışıyordu. Sanki birine karşı bir suç işlemişti. Ama kime karşı ne suç işlediğini bilemiyordu. En sevdiği çorbayı, patatesli kara buğday çorbasını içmiyor, bir ilkbahar akşamı Kiev'de dolaştığı ve çiçek açmış kestanelerin arasından yıldızların göründüğü bir anda gözlerinden akan çocuksu yaşlar aklına geliyordu. Dünya o zaman harika, gelecek muazzam, büyülü bir ışıkla ve iyilikle dolu görünmüştü. Yazgısının belli olduğu bugün de sanki büyülü bilime karşı hissettiği saf, çocukça, neredeyse dinsel sevgiye, birkaç hafta önce içindeki o çok büyük korkuyu yenip kendisine yalan söylemediği sırada hissettiği duyguya veda ediyordu. Bunu söyleyebileceği bir tek kişi vardı ama o da Viktor Pavlovich'in yanında değildi. Tuhaftı. İçinde açgözlü, sabırsız bir duygu vardı. Enstitüde, üniversite amfilerinde, partinin merkez komitesinde, akademide, apartman yönetiminde, yazlığın bulunduğu köyün yönetiminde, kürsülerde, bilim derneklerinde herkesin bir an önce bu olayı öğrenmesini istiyordu. Bu haberi Sokolov'un öğrenip öğrenmemesi Şutrum'un umurunda değildi. Aklıyla değil ama kalbinin karanlığı içinde bu haberi Maria Ivanovna'nın öğrenmesini de istemiyordu. Acı çektiği ve mutsuz olduğu günlerin aşkları acısından daha iyi olacağını seziyordu. Ona öyle geliyordu. Karısına ve kızına her ikisinin de daha savaş öncesinden bildikleri bir olayı anlattı. Stalin bir gece metroda görülmüş, hafif çakır keyifmiş, genç bir kadının yanına oturmuş ve sizin için ne yapabilirim diye sormuş. Kadın Kremlin'i görmeyi çok isterim demiş. Stalin yanıt vermeden önce biraz düşünmüş ve şöyle demiş. Sizin için herhalde bunu yapabilirim. Görüyor musun baba? Bugün o kadar büyüksün ki annem sözünü kesmeden bu hikayeyi anlatmana izin verdi. 111. kez dinledi dedi Nadia.
111. kez. Kadının saflığına bir kere daha güldüler.
Vitya, bunu kutlamak için bir içki içmek ister misin diye sordu Lyudmila Nikolayevna.
Nadia'nın doğum gününü bekleyen şekerleme kutusunu getirdi.
''Buyurun'' dedi Lyudmila Nikolayevna. ''Yalnız Nadia şekerlemelere aç kurt gibi saldırma öyle.'' ''Baba baksana'' dedi Nadia. ''Metrodaki bu kadına neden gülüyoruz biz? Stalin'e neden Mitya dayımı ve Nikolay Grigoryevich'i sormadın?''
''Ne diyorsun sen? Böyle bir şey düşünülebilir mi?'' dedi Şutrum.
''Bence düşünülebilir. Büyük annem hemen söylerdi. Söyleyeceğinden eminim.''
''Olabilir'' dedi Şutrum. ''Olabilir.''
''Bu kadar saçmalık yeter'' dedi Lyudmila Nikolayevna.
''Bunlar iyi saçmalıklar ama senin kardeşinin yazgısından söz ediyoruz.'' dedi Nadia.
''Vitya'' dedi Lyudmila Nikolayevna, ''Şişakov'a telefon etmen gerekir.''
''Bu olayın önemini yeterince anlamadın galiba. Hiç kimseye telefon etmeme gerek yok.''
''Şişakov'a telefon et.'' dedi Lyudmila Nikolayevna ısrarla. ''Stalin başarılar dilerim diyecek, sen de tutup Şişakov'a telefon edeceksin demek.''
Bugün Şutrum'da tuhaf yeni bir duygu ortaya çıkmıştı. Stalin'in tanrılaştırılmasına öfkeleniyordu sürekli olarak. Gazeteler ilk sütundan son sütunlarına dek onun adıyla doluydu. Portreler, büstler, heykeller, oratoryolar, poemalar, marşlar. Ona baba diyorlardı, dahi diyorlardı. Stalin adının Lenin'i gölgede bırakması, Lenin'in zekasının sivil yapısının karşısına Stalin'in askeri dehasının konulması Şutrum'u kızdırıyordu. Alexey Tolstoy'un oyunlarından birinde Lenin Stalin'in piposunu yakmak için emre amade bir şekilde kibrit çakıyordu. Bir ressam Stalin'i Smolny'in merdivenlerini çıkarken Lenin'i ise onun peşi sıra Çinorozu gibi koşarken resmediyordu. Bir tabloda Lenin ve Stalin halkın arasında resmedilmişlerse sadece yaşlılar, kadınlar ve çocuklar Lenin'e sevgiyle bakıyorlar. Stalin'den yana ise silahlı dev adamlar, işçiler, makineli tüfek şeritleri sarılmış denizciler başlarını uzatıyorlardı.
Tarihçiler Sovyet ülkesinin yaşamındaki acı anıları anlatırken konuyu Kronstadt ayaklanması sırasında da, Tsaritsin savunmasında da, Polonya saldırısı sırasında da Lenin sanki sürekli olarak Stalin'in tavsiyelerini alıyormuş gibi ortaya koyuyorlardı. Parti tarihçileri Stalin'in katıldığı Bakü grevine ve bir zamanlar Stalin'in yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Bert Zola gazetesine Rusya'daki tüm devrim hareketine verdiklerinden daha fazla yer veriyorlardı. Bert Zola, Bert Zola diye öfkeyle yineliyordu Viktor Pavlovich. Jelyabov vardı, Plehanov, Kropotkin vardı, Dekabristler vardı. Şimdi ise sadece Bert Zola, Bert Zola. Rusya bin yıldır sınırsız bir mutlakiyet ülkesi, çarların ve gözdelerinin ülkesiydi. Ancak bin yıl boyunca Rusya tarihinde Stalin'inkine benzer bir güç olmamıştı. İşte bugün artık Şutrum kızmıyor, korkmuyordu. Stalin'in gücü ne kadar büyükse, marşlar ve timballer kulakları ne kadar sağır ederse, canlı bir idolün ayaklarından tüten tütsü bulutu ne kadar kalınlaşırsa, Şutrum'un mutlu heyecanı da o kadar artıyordu. Hava kararmaya başlamıştı ama korkudan eser yoktu. Stalin onunla konuşmuştu. Stalin ona çalışmalarınızda başarılar dilerim demişti. Hava karardığında sokağa çıktı. Bu karanlık akşam vakti çaresizlik içinde olduğunu, ölüme mahkum olduğunu hissetmiyordu. Sakindi. Biliyordu orada emirlerin yazıldığı yerde artık her şeyi biliyorlardı. Krimov'u, Dimitri'yi, Abarçuk'u, Madyarov'u, Çetverikov'u düşünmek garipti. Onların yazgısı Şutrum'un yazgısı olmamıştı. Onları üzüntüyle ve bir yabancı gibi düşünüyordu. Şutrum kazandığı zafere seviniyordu. Manevi gücü, aklı zafer kazanmıştı. Bugünkü mutluluğunun neden annesini sanki yanında gibi hissettiği, o mahkemeyi andıran ön yargılı görüşme günü yaşadıklarına benzemediği meselesi onu endişelendirmiyordu. Artık Madyarov tutuklanmış mı, Krimov onunla ilgili itirafta bulunmuş mu umurunda değildi. Yaşamında ilk kez kışkırtıcı esprilerinden ve dikkatsiz konuşmalarından korkmuyordu. Akşam geç vakit Lyudmila ve Nadia yattıklarında telefon çaldı. Merhaba dedi hafif bir ses ve Şutrum'u gündüz hissettiği heyecandan sanki daha büyük bir heyecan kapladı. Merhaba dedi Şutrum. Sesinizi duymadan duramıyorum. Bana bir şeyler söyleyin. Maşa, Maşenka dedi Şutrum ve sustu. Viktor, sevgilim dedi Maria Ivanovna. Pyotr Lavrentyevich'e yalan söyleyemedim. Sizi sevdiğimi söyledim ona. Sizi bir daha hiç görmeyeceğime dair yemin ettim ona. Sabah Lyudmila Nikolayevna kocasının odasına girdi. Saçlarını okşadı, alnından öptü. Gece uykumun arasında telefonda biriyle konuştuğunu duydum. Hayır, sana öyle gelmiş dedi sakin sakin karısının gözlerinin içine bakarak. Unutma, apartman yönetimine uğraman gerekiyor.
19. ayrımın sonu. Sayfa 218.